Ayrım 5.
Sayfa 53. Bir bardak üzerine gül suyu dökülmüş yoğurt, ekmek kırıntılarına bulanıp kızartılmış kuş üzümlü köfte ve bir kase irmik helvası. Gerçekten bayan sen, öğle yemeğini geç yedin, zahmet etmenize hiç gerek yok. Zahmet olmuyor, Elita da yapıyorum, benim için bir yük değil ki bu. Annesi gözlerini düşünceli bir şekilde tavana dikmiş, bayan senin ona verdiği karışımları azar azar yiyordu. Dizlerini bitiştirerek oturur, yüksek topuklu ayakkabılarını asla çıkarmaz, armut renkli halıya onlarla basardı. Bir iki lokma yedikten sonra tabağı sehpaya bırakırken çok lezzetli olmuş derdi. Elliot, annesinin o yemeklerin tadını sevmediğini biliyordu. Bir defasında arabada giderken ona söylemişti. Ayrıca işte öğle yemeği yemediğini de biliyordu. Çünkü eve geldiklerinde ilk yaptığı şey kendisine bir kadeh şarap doldurmak ve ekmekle kaşar peyniri yemekti. Bazen o kadar çok yerdi ki akşam yemeği olarak ısmarladıkları pizzadan yiyecek hali kalmazdı. Elliot pizzasını yerken o da yemek masasında oturur, şarap içer, oğluna gününün nasıl geçtiğini sorar ve en sonunda artıkları toparlama işini ona bırakarak sigara içmek için balkona çıkardı. Her öğleden sonra bayan sen, Elliot'ın civarda yaşayan birkaç çocukla beraber okul otobüsünden indiği ana caddenin kenarındaki çam korusunda beklerdi. Elliot, bayan senin sanki yıllardır görmediği bir insanı karşılamaya gelmiş gibi bir süredir orada beklediğini hissederdi. Şakaklarındaki saçlar esintinin etkisiyle uçuşur, alnındaki kızıl nokta yeni sürülmüş olurdu. Gözünde biraz büyükçe olan deniz mavisi güneş gözlükleri takardı. Her gün farklı bir tanesini giydiği sarısı, ekoselli mevsimlik pardesünün altından dalgalanırdı. Kamuya ait ağaçlık bir alana inşa edilmiş, hepsi birbirine benzeyen tuğla binalardan oluşan sitenin yerlerini kaplayan asfaltın üzeri meşe palamutları ve tırtıllarla süslüydü. Otobüs durağından uzaklaşırken cebinden ufak bir kese kağıdı çıkarıp önceden kabuklarını soyup hazırladığı az tuzlu yer fıstığı veya dilimlenmiş portakal veriyordu Elita. Dosdoğru arabaya gidiyorlar ve bayan Sen 20 dakika boyunca direksiyon çalışıyordu. Arabası deri koltuklu, kahverengi bir sedandı. Krom düğmeli bir AM radyo ve siperliğin üzerinde bir kutu kağıt mendil ile buz kırıcı vardı. Bayan Sen evde yalnız bırakırsa içinin rahat etmeyeceğini söylemişti. Ama Elliot onu araba kullanırken tedirgin olduğu için yanına aldığını biliyordu. Terlikleriyle gaza basıp motorun devrini arttırırken arabanın çıkardığı sesten ürküyor, sesi duymamak için elleriyle kulaklarını kapatıyordu. Bay Sen, ehliyetimi aldıktan sonra her şeyin kolaylaşacağını söylüyor. Sen ne düşünüyorsun Elliot? Gerçekten öyle olur mu? İstediğiniz yere gidebilirsiniz dedi Elliot, her yere. Kalküta ya da arabayla gidebilir miyim? Oraya gitmek ne kadar sürer? 10.000 mili saatte 50 mille gitsem ne kadar zamanda varabilirim? Elliot kafadan hesaplamayı beceremiyordu. Bayan Sen koltuğunu, dikiz aynasını ve başının üzerindeki gözlükleri düzeltti. Radyoda klasik müzik çalan bir istasyon ayarladı. İlk gecesini Bet değil, Bit olarak söyleyerek bu çalan Beethoven mı diye sordu. Kendi tarafındaki camı açtı ve Elliot'tan da aynı şeyi yapmasını istedi. En sonunda fren pedalına bastı. Sanki mürekkep akıdan büyük bir kolemi tutuyormuş gibi otomatik vites koluna dokunup vitese taktı ve milim milim ilerleyerek park alanının dışına çıktı. Sitenin etrafında önce bir tur, sonra bir tur daha attı. ''Nasıl kullanıyorum Elliot? Sınavı geçebilir miyim?'' dersin. Çok endişeliydi. Haber vermeden radyoda bir şey dinlemek veya yoldaki bir şeye, herhangi bir şeye bakmak için arabayı durduruyordu. Bir insanın yanından geçse el sallıyordu. 5-6 metre önünde bir kuş görse işaret parmağıyla kornaya basıp kuş uçana kadar bekliyordu. Hindistan'da sürücülerin sol tarafta değil sağ tarafta oturduğunu söylemişti. Yavaşça salıncakları, çamaşırhaneyi, koyu yeşil çöp bidonlarını ve yolun kenarlarına park etmiş arabaları geçtiler. Arabalar hızla yanlarından geçerken o asfalt yolun ana caddeyle kesiştiği yerdeki çam korusuna her yaklaştıklarında arkasına yaslanıp var gücüyle frene basıyordu. İki yöne de tek şerit giden, ortasına sarı çizgi çizilmiş dar bir yoldu. İmkansız Elliot, oraya nasıl geçebilirim? Yol boşalana kadar beklemeniz gerekiyor. Neden kimse yavaşlamıyor? Şu anda kimse gelmiyor ki. Ama sağdan gelen arabayı görmüyor musun? Arkasında da bir kamyon var. Neyse boş ver, zaten Bay Sen olmadan ana yola çıkmam yasak. Sadece dönecek ve sonra hızlanacaksınız dedi Elliot. Annesi hep böyle yapardı. Ne yaptığını düşünmezdi bile. Akşamüstleri annesiyle sahildeki evlerine doğru süzülürken arabayla yol almak çok kolay görünüyordu. O zaman yol sadece basit bir yoldu. Diğer arabalar da manzaranın küçük birer parçası. Oysa şimdi ağaçların arasından sıcaklık yaymadan süzülen sonbahar güneşinin ışığı altında Bayan Sen'le birlikte giderken aynı arabaların direksiyona sarılan Bayan Sen'in parmaklarının nasıl bembeyaz olmasına, bileklerinin titremesine ve İngilizcesinin kötüleşmesine sebep olduklarını görmüştü. Bütün bu insanlar, Tanrım dünyada ne kadar çok insan var. Elliot, Bayan Sen'i iki şeyin mutlu ettiğini öğrenmişti. Birincisi ailesinden mektup gelmesiydi. Direksiyon çalıştıktan sonra posta kutusuna bakmayı alışkanlık haline getirmişti. Posta kutusunun kilidini açıyor, Elliot'a ne arayacağını söyleyerek kutunun içine onu bakmasını istiyor. Elliot, Bay Sen'in adına gelen faturaları ve dergileri karıştırırken, Bayan Sen de gözlerini önce yumuyor, sonra elleriyle kapatıyordu. Elliot ilk başlarda Bayan Sen'in heyecanını anlayamıyordu. Annesinin şehirde bir posta kutusu vardı ve mektupları almaya o kadar nadir giderdi ki bir defasında elektrikleri 3 gün kesilmişti. Elliot posta kutusunda yüzeyi pütür pütür, üzerinde yün eğirme çıkırının başında kel kafalı bir adam resmi olan pullarla dolu posta damgalarıyla kararmış, hava yoluyla gelmiş mavi bir zarf bulduğunda Bayan Sen'in evinde haftalar geçmiş durumdaydı. "Beklediğiniz şey bu mu Bayan Sen?" Bayan Sen Elliot'a ilk defa sarıldı. Yüzünü sarısına bastırdı. Naftalin ve kimyon kokusu Elliot'ı sardı. Mektubu Elliot'ın ellerinin arasından aldı. Eve girer girmez terliklerini sağa sola fırlattı, saçındaki firketeyi çıkardı, zarfın üzerini ve kenarlarını yırtarak mektubu açtı. Okurken gözleri ileri geri gidip geliyordu. Mektubu bitirir bitirmez telefonun üzerindeki işlemeli örtüyü bir tarafa fırlattı. Telefon numarasını tuşladı ve karşıdan cevap gelince... ''Bay Sen orada mı? Ben Bayan Sen. Onunla görüşmem gerekiyor. Çok acil.'' dedi. Sonradan Elliot'ın kulağına hızlı ve karışık gelen bir şekilde kendi dilinde konuşmaya başladı. Ona mektuptakileri kelimesi kelimesini okuduğu belliydi. Okurken sesinin tonu değişiyor, gittikçe yükseliyordu. Tam gözünün önünde duruyor olmasına rağmen Elliot, Bayan Sen'in artık o armut renkli halı odada olmadığını hissetmişti. O ev Bayan Sen'e çok dar gelmeye başlamıştı. Ana caddeyi geçtiler, taş kulelerdeki çanların her saat başı çaldığı üniversite avlusuna kadar kısa bir yürüyüş yaptılar. Öğrenci birliği binasında dolaştılar, kantinde ortak bir tepsi aldılar ve yuvarlak masalarda oturmuş sohbet eden öğrencilerin arasında karton kutuya doldurulmuş patates kızartmalarını yediler. Elliot plastik bardakta soda içti, Bayan Sen şeker ve kremayla birlikte bir çay poşetini bardağına daldırdı. Yemekleri bittikten sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ıslak boya ve kil kokusuyla kaplı serin koridorlarında gezerek heykellere ve serigrafi yöntemiyle yapılmış tablolara baktılar. Sonra Bay Sen'in ders verdiği matematik bölümünün önünden geçtiler. Yolculukları 4. katın penceresinden göz kamaştırıcı turkuaz havuzun bir ucundan diğer ucuna geçen yüzücüleri izledikleri spor fakültesinin klor kokulu kanadında bitti. Bayan Sen Hindistan'dan gelen zarfı cüzdanından çıkarıp önünü ve arkasını inceledi. Arada bir iç çekerek bir kez de kendi gözleriyle okudu. Mektubu bitirdikten bir süre sonra yüzücülere baktı. Kız kardeşimin kızı olmuş. Ben onu gördüğümde eğer Bay Sen üniversitedeki sözleşmesini yenilerse 3 yaşında olacak. Öz teyzesini bir yabancı zannedecek. Bir trende yan yana otursak beni tanımayacak. Mektubu kaldırdı ve elini Elliot'ın başına koydu. ''Benimle geçirdiğin akşamlarda anneni özlüyor musun?'' Elliot hiç böyle bir şey hissetmemişti. ''Onu özlüyor olmalısın. Senin günün büyük bölümünde annesinden uzak küçük bir çocuk olduğunu düşündüğünde gerçekten mahcup oluyorum. Onu geceleri görüyorum nasılsa. Ben senin yaşındayken bir gün çok uzaklara gideceğimi bilmiyordum. Ama sen her şeyden haberdarsın Elliot. Hayatta nelerle karşılaşabileceğini biliyorsun.'' Bayan Sen'i mutlu eden diğer şey deniz kenarından alınan taze balıktı. Hep bütün balık ister, Elliot'ın annesinin birkaç ay önce iş yerinden o geceyi annesinin yatak odasında geçiren ama Elliot'ın bir daha hiç görmediği bir adamı yemeğe çağırdığı gece yaptığı fileto balıklar veya kabuklu balıklardan istemezdi. Bir akşam üzeri Elliot'ın annesi onu almaya geldiğinde Bayan Sen aslında bunun Betki adında bir balıktan yapılması gerektiğini söyleyerek ona orkinos kroketleri ikram etti. Kelimenin ikinci hecesini vurgulayarak sıkıcı dedi. Denize bu kadar yakın yaşamak ve bu kadar az balık yemek. yazın sahildeki markete gitmekten keyif aldığını söyledi. Ayrıca tatlarının Hindistan'daki balıklara hiç benzemediğini ama en azından taze olduklarını da ekledi. Havalar iyice soğumaya başlamıştı. Balıkçı tekneleri düzenli olarak denize açılmıyor ve bazen haftalarca bütün balık bulunmuyordu. Süpermarketi deneyin diye önerdi annesi. Bayan Sen başını salladı. Süpermarketten bir kediyi 32 ayrı çeşit yemekle besleyebilirsiniz. Çünkü orada onlar için çeşit çeşit mama satılıyor. Ama asla bütün balık bulamazsınız, bir tane bile. Bayan Sen günde 2 defa balık yiyerek büyüdüğünü söyledi. Kalküta'daki insanların sabah kalktıklarında ilk, yatmadan önce de son yedikleri şeyin balık olduğunu, eğer şansları varsa okuldan geldikten sonra ara öğün olarak da balık yiyebildiklerini ekledi. Kuyruğunu, yumurtalarını hatta kafasını bile yerlerdi. Şafaktan gece yarısına kadar her ev ve markette balık bulunurdu. Yapmanız gereken tek şey evden çıkıp biraz yürümek. Hop, balıklar karşınızda. Bayan Sen birkaç günde bir telefon rehberinin sarı sayfalarını açar, daha önceden işaretlediği bir numarayı çevirir ve bütün balık olup olmadığını sorardı. Eğer varsa kendisini ayırmalarını isterdi. Sen adını ayırın lütfen. Evet, Sem'in S'si, New York'un N'si. Bayan Sen gelip alacak. Sonra Bay Sen'i üniversiteden arardı. Bir süre sonra Bay Sen eve gelir, Elliot'ın saçlarını okşar ama Bayan Sen'i öpmezdi. Dışarı çıkmadan önce formika masada mektuplarını okur ve bir fincan çay içerdi. Yarım saat sonra üzerinde gülümseyen bir istakoz resmi olan büyük kese kağıdıyla geri döner, onu Bayan Sen'e verir ve akşam sınıfına ders anlatmak üzere üniversiteye dönerdi. Bir gün Bayan Sen'e kese kağıdını uzatırken, "Bir süre balık almayalım, buzluktaki tavuklardan pişir. Artık ders aralarında da çalışmam gerekiyor," dedi. Sonraki birkaç gün Bayan Sen balıkçıyı aramak yerine mutfak lavabosunda dondurulmuş tavuk butlarını çözülmeye bıraktı ve her seferinde onları palasıyla doğradı. Bir gün yeşil fasulye ve konserve sardalya ile yahni pişirdi. Ama bir sonraki hafta balıkçının sahibi Bayan Sen'i aradı. Onun balık isteyeceğini tahmin ettiğini, gelen balığı akşama kadar ona ayırabileceğini söyledi. Bayan Sen'in çok hoşuna gitmişti. "Ne kadar güzel değil mi Elliot? Adam telefon rehberinde adımı arayıp bulduğunu söyledi. Rehberde sadece bir tane sen varmış. Oysa Kalküta'nın telefon rehberinde kaç tane sen olduğunu bir bilsen." Elliot'a ayakkabılarıyla ceketini giymesini söyledi ve üniversiteden Bay Sen'i aradı. Elliot ayakkabılarını bağlayıp küçük kitaplarının yanından terliklerinden birini seçip giymesi için Bayan Sen'i beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra ona seslendi. Bayan Sen'den cevap gelmeyince ayakkabılarının bağcıklarını çözdü ve onu kanepenin üzerinde ağlarken bulduğu oturma odasına gitti. Başı ellerinin arasındaydı. Gözyaşları parmaklarının arasından damlıyordu. Gözyaşlarıyla ıslanmış ellerin arasından Bay Sen'in katılması gereken bir toplantıyla ilgili bir şeyler mırıldandı. Yavaşça ayağa kalktı ve telefonun örtüsünü serdi. Elliot ilk defa ayakkabılarıyla armut renkli halının üzerinde yürüyerek Bayan Sen'i takip etti. Bayan Sen ona baktı. Göz kapakları pembe tanecikler şeklinde şişmişti. O daha cevap veremeden Bayan Sen elinden tuttu ve normalde kilitli duran yatak odasına götürdü. Odada başlığı olmayan yatağın dışında üzerinde telefon olan bir başucu sehpası, ütü masası ve bir de çalışma masası vardı. Çalışma masasının çekmecelerini ve akla gelebilecek her türlü kumaş ve renkte altın ve gümüş ipliklerle işlenmiş sarilerle dolu dolabın kapaklarını hızla açtı. Sarilerin kimileri şeffaf, kağıt kadar ince, kimileri de kenarları püsküllü ve perde kumaşı kadar kalındı. Dolaptakiler askılarda asılı, çekmecedekiler katlı duruyordu veya kalın parşömenler gibi sıkıca sarılmışlardı. Sarileri sağa sola dağıtarak çekmecelerin içini karıştırdı. "Bunu ne zaman giydim? Ya bunu? Peki ya bunu?" Sarileri birer birer çekmecelerden çıkarıp etrafa fırlattı. Geri kalanları askılarından indirdi. Yatağın üzerinde karmakarışık bir çarşaf yığını gibi duruyorlardı. Oda keskin bir naftalin kokusuyla doldu. "Fotoğraf yolla" diye yazıyorlar. "Yeni hayatının fotoğraflarını yolla." Onlara hangi fotoğrafı yollayabilirim ki? Bitkin bir halde üzerinde ona çok az yer kalan yatağın kenarına oturdu. "Burada kraliçeler gibi yaşadığımı zannediyorlar Elliot." Odanın boş duvarlarına baktı. "Düğmeye bastığımda evin temizlendiğini, sarayda yaşadığımı zannediyorlar." Telefon çaldı. Bayan Sen açmadan önce yatağın yanındaki paralel telefon defalarca çaldı. Konuşma süresince sadece ona sorulan soruları cevaplıyormuş gibi görünüyor, sarısının uçlarıyla yüzünü siliyordu. Telefonu kapattıktan sonra Sarıları katlamadan çekmecelere doldurdu. Daha sonra o ve Elliot ayakkabılarını giydiler ve Bay Sen'le buluşmak üzere arabaya gittiler. Bay Sen arabanın yanına vardığında parmaklarını arabanın kaputuna tıklatarak "Bugün araba kullanmaya ne dersin?" diye sordu. Elliot yanlarındayken birbirleriyle hep İngilizce konuşurlardı. "Bugün olmaz, başka zaman. Her defasında yolda başka arabalar var diye trafiğe çıkmazsan ehliyet sınavından nasıl geçebilirsin?" "Bugün Elliot var. Elliot her gün burada, bu senin yararına. Elliot lütfen ona bunun kendi yararına olduğunu söyle." Bayan Sen yine de reddetti. Elliot ve annesinin her akşam eve dönerken kullandıkları yola sessizce ilerlediler. Ama Bay ve Bayan Sen'in arabasının arka koltuğundaki bu yolculuk nedense ona çok farklı ve her zamankinden daha uzun gelmişti. Her sabah sıkıcı çığlıklarıyla uyandığı martılar bu defa suya dalıp çıkarken ve gökyüzünde kanat çırparken onu korkuttu. Plajları birbiri ardına geçtiler. Şimdi kapalı olan barakalarda yazın limonata ve midye satılıyordu. Sadece bir baraka açıktı. Balıkçının barakası. Bayan Sen kendi kapısını açtı ve henüz emniyet kemerini çözmemiş olan Bay Sen'e döndü. "Geliyor musun?" Bay Sen ona cüzdanından biraz para verdi. Konuşurken bir yandan da arabanın kontrol paneline bakarak 20 dakika içinde bir toplantım var dedi. Lütfen oyalanma. Elliot ona duvarları ağlar, deniz yıldızları ve şamandıralarla süslü, nemli küçük bir dükkana giderken eşlik etti. Boyunlarında fotoğraf makineleri asılı bir grup turist tezgahın önüne yığılmıştı. Kimileri içi doldurulmuş midyeleri inceliyor, kimileri de Kuzey Atlantik balıklarının 50 değişik türünü gösteren büyük tabloyu işaret ediyordu. Bayan Sen tezgahtaki makineden bir kupon aldı ve kuyrukta beklemeye başladı. Elliot, kasvetli havuzlarında üst üste duran, kıskaçları sarı lastik şeritlerle sarılmış ıstakozların yanında duruyordu. Bayan Sen sıra ona geldiğinde parlak kırmızı yüzlü, sarı dişli, siyah lastik önlük takan bir adamla konuşur ve kahkaha atarken Elliot da onu seyretti. İki elinde de kuyruklarından tuttuğu uskumrular vardı. "Bana sattığın balıkların taze olduğundan emin misin? Biraz daha önce gelseydiniz bu soruya kendileri cevap verebilirlerdi." Tartının göstergesi sonuna kadar gitti. "Bunu temizlememi ister misiniz Bayan Sen?" Başını salladı. "Kafalarını kesmeyin lütfen." "Evde kediniz mi var?" "Hayır, kedim yok, sadece kocam var." Daha sonra evde palasını dolaptan çıkardı, halıya gazete serdi ve hazinesini yakından inceledi. Kanla boyanmış ve buruşmuş kağıt paketten hepsini birer birer çıkardı. Kuyruğunu kesti, karnını bıçakla yardı ve iç organlarını temizledi. Makas yardımıyla yüzgeçlerini kesti. Solungacının altına parmağını soktu. Solungaç o kadar kırmızıydı ki alnının ortasında kızıl nokta onların yanında soluk kalıyordu. Balığın kapkara damarlarla kaplı gövdesini iki ucundan tuttu ve belirli aralıklarla palayla çentikler attı. "Elliot, bunu neden yapıyorsunuz?" diye sordu. "Kaç parça çıkabileceğini görmek için. Düzgün bir şekilde kesersem 3 ayrı yemek yapabilirim." Kafayı kesti ve bir tatlı tabağına koydu. Kasım ayında Bayan Sen'in direksiyon çalışmayı reddettiği günler birbirini izledi. Pala dolaptan hiç çıkmadı ve yerlere gazeteler serilmedi. Ne balıkçıyı aradı ne de buzluktan tavuk çıkardı. Sessizce Elliot için fıstık ezmeli krakerler hazırlıyor, sonra da oturup bir ayakkabı kutusunun içinde duran eski mektupları okumaya koyuluyordu. Elliot'ın gitme vakti geldiğinde artık annesinin biraz oturması ve bir şeyler yemesi için eve davet etmeden Elliot'ın eşyalarını toplamasına yardımcı oluyordu. Bir defasında annesi Bayan Sen'in tavırlarında bir değişiklik fark edip etmediğini sorduğunda Elliot bir şey fark etmediğini söyledi. Naylonları hala üzerlerinde duran abajurlara sanki onları ilk defa görüyormuş gibi uzun uzun bakarak evin içinde dolaştığını, kendine hazırladığı çayın sehpanın üzerinde soğumasını dert etmediğini söylemedi. Bir gün raga olduğunu söylediği bir kaset çaldı. Sanki birisi önce çok yavaş, sonra da çok hızlı bir şekilde keman çalıyor gibiydi. Bayan Sen bu müziğin sadece akşamüstü, güneş batarken dinlenmesi gerektiğini anlatmıştı. Müzik çalarken yaklaşık bir saat boyunca gözlerini kapatıp kanepede oturdu. Sonra "Bu sizin Beethoven'dan daha dokunaklı, öyle değil mi?" dedi. Başka bir gün içinde kendi dilinde konuşan insanların seslerinin kayıtlı olduğu bir kaset çaldı. Elliot'a bunun ailesinin kendisi için hazırladığı bir ayrılık hediyesi olduğunu söyledi. Kasetteki sesler birbiri ardına güler ve şans dilerken Bayan Sen her konuşmacıyı tek tek tanıtırdı. "Üçüncü amcam, kuzenim, babam, büyükannem." Konuşanlardan biri şarkı söyledi, bir diğeri şiir okudu. Kasetteki en son ses annesine aitti. Sakin ve diğerlerine oranla daha ciddi bir sesti. Her cümleden sonra kısa bir sessizlik oluyordu ve bu anlarda Bayan Sen annesinin söylediklerini Elliot'a tercüme ediyordu. Keçi etinin fiyatı 2 rupi arttı. Marketteki mangolar tatlı değil. College Street'i su bastı. Kaseti kapattı. Bunlar benim Hindistan'dan ayrıldığım gün kaydedildi. Ertesi gün kaset baştan sona tekrar çaldı. Bu defa da büyük babası konuşurken kapattı. Elliot da hafta sonunda bir mektup aldığından bahsetti. Büyük babası ölmüştü. Bir hafta sonra Bayan Sen tekrar yemek pişirmeye başladı. Bir gün oturma odasında yere oturmuş lahana doğrarken Bay Sen aradı. Bayan Sen'i ve Elliot'ı deniz kenarına götürmek istiyordu. Bayan Sen kırmızı sarısını giyip kırmızı ruj sürdü, alnındaki kırmızı noktayı yeniledi ve saçını toparladı. Başörtüsünü çenesinin altına bağladı, başının üzerindeki güneş gözlüğünü düzeltti ve çantasına bir fotoğraf makinesi koydu. Bay Sen parkta geri geri giderken kolunu ön koltuğun üzerine koydu. Sanki Bayan Sen'e sarılmış gibi duruyordu. Bir ara havalar gittikçe soğuyor, bu pardesüyle üşüyeceksin dedi. Sana daha kalın bir şeyler alalım. Balıkçıdan balık aldılar. Bu defa Bay Sen de onlarla birlikte balıkçıya girdi ve balığın taze olup olmadığını, nasıl kesilmesi gerektiğini o sordu. O kadar çok balık almışlardı ki paketlerden birini Elliot taşımak zorunda kaldı. Paketleri bagaja yerleştirdikten sonra Bay Sen aç olduğunu ve yemek yemek istediğini söyledi. Bayan Sen de onunla aynı fikirdeydi. Hazır yemek satan bir lokantaya gittiler. Plastik masalardan birine oturup iki büyük kutu dolusu midye yediler. Bayan Sen kendi midyelerine bol acılı sos ve karabiber ekledi. Pakorat gibi, öyle değil mi? Yüzünde çok neşeli bir ifade vardı. Ruju silinmişti ve Bay Sen'in söylediği her şeye gülüyordu. Lokantanın arka tarafında küçük bir kumsal vardı. Yemekleri bittikten sonra sahilde bir süre sonra geri dönmelerine sebep olacak sert rüzgarda kısa bir yürüyüş yaptılar. Bayan Sen denizi işaret etti ve bazı anlarda her dalganın çamaşır ipinde koruyan bir sarı gibi göründüğüne dikkat çekti. Sonra arkasına dönerken kahkaha atarak gözleri dolmuş bir halde "Olamaz!" diye bağırdı. "Hareket edemiyorum." Bay Sen'in ve Elliot'ın kumun üstünde resimlerini çekti. Elliot'ı ekoze pardesüne bastırarak "Şimdi de biz!" dedi. Fotoğraf makinesini son olarak Elliot'a verdi. Bay Sen "Düz tut!" diye uyardı. Elliot fotoğraf makinesinin üzerindeki küçük pencereden bakarken Bay ve Bayan Sen'in birbirlerine yaklaşmasını bekledi. Ama yaklaşmadılar. El ele tutuşmadılar ya da birbirlerinin bellerine sarılmadılar. İkisi de ağızları kapalı bir şekilde rüzgardan gözlerini kısarak gülümsedi. Bayan Sen'in sarısı pardesünün altından alev alev uçuşuyordu. Midye yemekten ve rüzgardan yorulmuş bir halde en sonunda sıcak bir yer bulabilmiş olmanın keyfiyle arabada giderken kum tepeciklerini, uzakta görebildikleri gemileri, deniz fenerinin görüntüsünü ve turuncu mor gökyüzünü hayranlıkla seyrettiler. Bir süre sonra Bay Sen yavaşladı ve yolun kenarında durdu. "Bayan Sen ne oldu?" diye sordu. "Bugün eve kadar sen kullanacaksın." "Bugün olmaz." "Evet, bugün." Bay Sen arabadan indi ve Bayan Sen'in kapısını açtı. Kıyıya vuran dalgaların sesinin eşlik ettiği rüzgar arabanın içine doldu. En sonunda Bayan Sen sürücü koltuğuna geçmeye razı oldu. Fakat sarısı ve güneş gözlüklerini düzeltmeye uzun zaman harcadı. Elliot arka camdan yola baktı. Yol boştu. Bayan Sen radyoyu açtı. Arabanın içi keman sesiyle doldu. Bay Sen "Müziğe gerek yok" diyerek radyoyu kapattı. Bayan Sen "Konsantre olmamı kolaylaştırıyor" dedi ve radyoyu tekrar açtı. Bay Sen "Sinyal ver" dedi. "Ne yapmam gerektiğini biliyorum." Yaklaşık bir mil boyunca yanından geçen diğer arabalardan oldukça yavaş olmasına rağmen iyi gitti.